Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 25.
Ağabeyim eskiye bağlı bir insandır. Çabuk sinirlenir, inatçıdır da. Çok şükür bu iş kötüye varmadan sonuçlandı. Dedikoduyu önlemek için gerekli tedbirleri aldım. Bir güçlük çıkarsa diye size adresimi bırakıyorum dedi ilgisizce. İnşallah öyle bir şey olmaz Yevgeni Vasilyiç. Evimdeki konukluğunuzun böyle sonuçlanmasından ötürü üzgünüm. Üzüntümü artıran bir şey de Arkadi'nin... Bazarov, onu göreceğim elbet diye sözünü kesti. Her çeşit açıklama ve inanca sinirlendirirdi onu. Eğer göremezsem benden selam söyleyin. Üzüldüğümü bildirin. Ben de özür dilerim diye karşılık verdi Nikolay Petrovic eğilerek. Fakat Bazarov sözlerini bitirmesini beklemeden odadan çıktı. Bazarov'un gitmek üzere olduğunu öğrenen Pavel Petrovic onu görmek istedi ve elini sıktı. Ama Bazarov o anda bile buz gibi soğuk durdu. Pavel Petrovic'in soyluluk oyunu oynadığını anladı. Fenişka'yı Allah'a ısmarladık demek fırsatını bulamadı. Ancak genç kadın penceredeyken onunla bakıştı. Yüzü üzgün gibi diye düşündü kendi kendine. Burada harcanıp gidecek korkarım. Belki bir yolunu bulur. Piotr ise öylesine duygulanmıştı ki genç adamın omuzuna kapanıp ağladı. Ta Bazarov, bebek misin sen diyerek onu yatıştırıncaya kadar. Dünyaşa da üzüntüsünü saklamak için koruya kadar koşmak zorunluluğunu duymuştu. Bütün bu üzüntülerin nedeni olan Bazarov arabaya tırmandı, bir yaprak cigarası yaktı. Araba 3 mil uzaklaştıktan sonra yolun bir dönemecinde son kez gördü kirsanoğulların bir çizgi üzerinde duran çiftlik yapıları ile yeni köşkü. Sadece bir tütün parçası attı ağzından ve pelerinine daha sıkı sarılarak ''Şu Tanrı'nın belası küçük soylular'' diye mırıldandı. Pavel Petrovic çabuk iyi oldu ama bir hafta daha fazla yatmak zorunda kaldı. Kendi deyimiyle bu hapse sabırla dayanıyordu. Ancak temizliğine, süsüne çaba harcıyor, odaya kolonya serpilmesinde direniyordu. Nikolay Petrovic ona gazeteleri okuyordu. Fençka bakıyordu ona eskisi gibi. Et suyunu, limonatasını, rafadan yumurtasını ve çayını getiriyordu. Ama gizli bir korku sarıyordu kadını onun odasına her girişinde. Pavel Petrovic'in beklenmedik davranışı bütün eve korku salmıştı. Ama herkesten çok Fençka bu korkunun etkisindeydi. Yalnız Prokofiç sakin kalmıştı. Kendi gençliğinde de kibar beylerin birbirleriyle düello ettiklerini söylüyordu. Yalnız kibar beyler kendi aralarında diyordu, adi herifleri ise küstahlıklarından ötürü ahırda döverlerdi. Fençka kendini hiç de suçlandırmıyordu. Ama çatışmanın gerçek nedenini düşündüğü zamanlar üzülüyordu. Bir de Pavel Petrovic ona öyle garip bakışlarla bakıyordu ki hatta ona arkasız dönükken bile adamın gözlerini üzerinde duyuyordu. Bu sürekli iç üzüntüsünden ötürü zayıflamıştı ve zayıflık tahmin edileceği gibi onu daha da güzelleştirmişti. Bir gün sabah vaktiydi, Pavel Petrovic kendini çok iyi buldu ve yataktan çıkıp divana geçti. Nikolay Petrovic onun sağlık durumunu sorup harman yerine gitmişti. Fenişka bir fincan çay getirdi, küçük masanın üstüne koydu. Çıkmak üzereyken Pavel Petrovic durdurdu onu. ''Neden bu kadar acele ediyorsunuz?'' diye söze başladı. ''Çok mu işiniz var?'' ''Yo, evet.'' diyeceğim, gidip onlara çay vermem lazım. ''Dünyaşa siz olmadan da verir çayı. Gelin de bu zavallı hastayla oturun biraz. Hem sizinle konuşmak istiyordum.'' Fenişka sessizce bir koltuğa ilişti. Dinleyin dedi Pavel Petrovic bıyıklarını burarak. Size ne zamandır sormak istiyordum. Benden biraz korkar gibi bir haliniz var. Neden? Ben mi? Evet siz ya. Doğrusu doğru yüzüme bakmıyorsunuz hiç. İnsan vicdanınız rahat değil diye düşünecek. Fenişka kızardı. Ama Pavel Petrovic'in yüzüne baktı. Onu o kadar garip görmüştü ki yüreği çarpmaya başladı. Vicdanınız temiz mi? Diye sordu Pavel Petrovic. ''Neden olmasın?'' diye fısıltıyla karşılık verdi Fenişka. ''Öyle ya, hem siz kime kötülük etmiş olabilirsiniz ki? Bana mı? Olamaz. Bu evde başka birine mi? Bu da olacak şey değil. Yoksa kardeşime olabilir mi? Ama onu seviyorsunuz değil mi?'' ''Evet, seviyorum.'' ''Bütün ruhunuzla, bütün kalbinizle mi?'' ''Nikolay Petrovic'i bütün kalbimle seviyorum.'' ''Gerçekten mi? Yüzüme bakın Fenişka.'' Ona ilk kez Fenişka diyordu. Bilirsiniz, yalan söylemek büyük bir günahtır. Yalan söylemiyorum. Nikolay Petrovic'i sevmiyorsam yaşamayayım daha iyi. Onu başkasına değişmez misiniz? Kime değişebilirim ki? Kim bilir? Diyelim buradan giden baya. Feniçka ayağa kalktı. Tanrım, niçin bana eziyet ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Nasıl söyleyebilirsiniz böyle sözleri bana? Feniçka, dedi Pavel Petrovic kederli bir sesle. Biliyorsun, gördüm. Ne gördünüz? Orada, kameriyede. Feniçka saçlarının dibine, kulaklarının ucuna kadar kızardı. Ama benim suçum ne onda, dedi zar zor. Pavel Petrovic ayağa kalktı. Siz suçlu değil misiniz? Suçunuz yok mu? Hiç mi? Benim yeryüzünde tek sevdiğim ve hep seveceğim insan Nikolay Petrovic'tir, diye bağırdı Feniçka birden var gücüyle. Boğazına hıçkırıklar takıldı. Gördüğünüz şeye gelince, mahşer günü bile olsa suçsuz olduğumu söylerim. Suçum yoktu. Veli nimetimin arkasından böyle bir şey yaptığımdan kuşkulanan varsa öleyim daha iyi. Birden sesi kısıldı ve o anda Pavel Petrovic'in elini duydu. Onun elini sıkıyordu. Baktı ona ve taş kesildi. Deminkinden daha da uçtu rengi, gözleri parladı ve hepsinden şaşılacak olanı tek büyük bir damla gözyaşı yuvarlandı yanağına. Feniçka, dedi Pavel Petrovic bir çeşit garip fısıltıyla, sevin onu, sevin kardeşimi. O öyle iyi, öyle bulunmaz bir adam ki, dünyada kimse için onu aldatmayın, başka herkese boş verin. Düşünün, sevilmeden sevmekten daha korkunç bir şey yoktur. Benim zavallı Nikolay'ımı hiç bırakmayın. Feniçka artık ağlamıyordu. Korkusu geçmişti. Büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ama Pavel Petrovic onun elini alıp öpmeden, titriye titriye göğüs geçirerek sıkı sıkı dudaklarına bastırınca duydukları neydi? Tanrım, diye düşündü. Nöbet mi geldi yoksa? O sırada Pavel Petrovic'in içinde bütün o yitmiş yaşamı titriyordu. Merdivenin basamakları hızlı adımların altında gıcırdadı. Pavel Petrovic Feniçka'yı itti ve başını yastığa bıraktı. Kapı açıldı. Nikolay Petrovic göründü. Neşeli, dinç yanakları al al. Mitya da babası gibi taze ve pembe, sırtında sadece kısa bir gömlekle Nikolay Petrovic'in kollarında zıplıyordu. Çıplak ayakları ile babasının kaba köylü ceketinin düğmelerine basıp duruyordu. Feniçka Nikolay Petrovic'e doğru atıldı, hem ona hem oğluna sarılarak başını kocasının göğsüne dayadı. Nikolay Petrovic şaşırdı. Bunca utangaç ve boynu bükük olan Feniçka başkasının yanında ona böylesine iştenlik göstermezdi. Ne var, bir şey mi oldu, dedi ve ağabeyine bakarak Mitya'yı kadına verdi. Pavel Petrovic'in yanına gidip kendini daha kötü bulmuyorsun ya, diye sordu. Pavel Petrovic yüzünü patiska mendiliyle kapadı. Yo, hayır, bir şeyim yok. Tam tersine, eskisinden daha iyiyim. Divana geçmek için acele ettin galiba. Nereye, diye ekledi Nikolay Petrovic Feniçka'ya dönerek. Fakat kadın arkasından kapıyı kapayıp gitmişti bile. Bense bizim küçük kahramanı sana göstermeye getirmiştim. Amcasını özlemiştir diye. Feniçka ne diye götürdü onu? Peki seninle var? Aranızda bir şey mi geçti? Kardeşim, dedi Pavel Petrovic ciddi. Nikolay Petrovic irkildi. Bir korku duydu içinde. Nedenini söyleyemezdi. Kardeşim, diye tekrarladı Pavel Petrovic, söz ver bana bir ricamı yerine getireceğine. Ne ricası? Söyle. Çok önemli bir rica. Benim gördüğüm kadar bütün mutluluğum buna bağlı. Bütün bu süre içinde şimdi sana söyleyeceğim şeyi enine boyuna düşündüm. Kardeşim, görevini yapmalısın. Namuslu, dürüst bir insana düşen görevi. Dedikoduya, ortaya koyduğun kötü örneğe son ver. Sen dünyadaki insanların en iyisisin. Yap bunu. Ne söylemek istiyorsun bana Pavel? Evlen Feniçka ile. Seni seviyor. Oğlunun annesi o. Nikolay Petrovic bir adım geri çekildi ve ellerini uzattı. Bunu sen mi söylüyorsun ha? Fakat bilmiyorsun ki çok doğru olarak bana hatırlattığın görevimi sadece sana olan saygımdan ötürü yerine getiremedim. Bu örnekte yanlıştı bana saygı göstermen, dedi Pavel Petrovic üzgün bir gülümsemeyle. Beni bir soylu züppe diye suçlayan Bazarov'a hak vermeye başlıyorum. Hayır aziz kardeşim, ne derler ne düşünürler kaygısını bırakalım artık. Biz yaşını başını almış insanlarız. Bu dünyanın gösteriş merakını bir yana bırakmanın zamanıdır. Bak göreceksin, bunun karşılığında mutluluk kazanacağız. Nikolay Petrovich atılarak sarıldı ağabeyine. Sen benim gözlerimi açtın gerçekten dedi. Dünyanın en akıllı, en iyi insanı sensindir diye boşuna bakmadım sana oldum olası. Şimdi görüyorum ki iyi kalpli olduğun kadar da duygulusun. Yavaş, yavaş diye kardeşinin sözünü kesti Pavel Petrovich. Ellisine bastığı halde bir asteğmen gibi düello eden akıllı uslu ağabeyinin bacağını acıtma. Demek bu iş oldu. Feniçka benim yengemdir. Ama Arkadiy buna ne der sevgili Pavel? Arkadiy mi? Ne diyecek? Sadece sevinir. Gerçi evlilik onun ilkelerine uygun değil. Ama en azından toplumsal eşitlik inanışı okşanacak. Sonra nedir ki o sınıf ayrılıkları 19. yüzyıldaymışız gibi? Ah Pavel, Pavel, bırak seni bir daha öpeyim. Bacağın için korkma, çok dikkatli olurum. Ve iki kardeş öpüştüler. Ne dersin, kararını ona şimdi bildirmez misin? Diye sordu Pavel Petrovich. Bu ne acele diye karşılık verdi Nikolay Petrovich. Yoksa demin onunla bu işi mi tartıştınız? Onunla bu işi tartışmak mı? Ne düşünce? İyi öyleyse. Ama önce senin iyileşmen gerek. Vaktimiz var. İyice düşünüp taşınmalıyız. Ama kararını verdin artık değil mi? Elbette verdim. Sana candan teşekkür ederim. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Dinlenmen lazım. Bu gibi heyecanlar iyi değildir senin için. Ama gene konuşacağız bunu. Uyu kardeşlerin en sevgilisi. Tanrı seni sağlığına kavuştursun. Pavel Petrovich yalnız kalınca bana ne diye teşekkür ediyor diye düşündü. Ona bağlı bir şey değil mi bu? Bana gelince o evlenir evlenmez çekip giderim. Dresden'e ya da Floransa'ya ölünceye kadar orada kalırım. Pavel Petrovich alnına kolonya sürdü ve gözlerini kapadı. Parlak gün ışığında güzel, zayıf başı beyaz yastığın üzerinde bir ölü başı gibiydi. Gerçekten de bir canlı cenazeydi. Nikolskoye'de Katya ile Arkadiy bahçede yüksek bir kavak ağacının gölgesi altında bir sırada oturuyorlardı. Fifi yerde yanı başlarında yatıyordu. Uzun gövdesini avcıların tavşan beli dedikleri güzel bir biçimde kıvırmıştı. İkisi de konuşmuyorlardı. Arkadiy'in elinde yarı açık bir kitap vardı. Katya ise sepetinin dibindeki ekmek kırıntılarını topluyor, kendilerine özgü ürkek bir cesaretle ayaklarının dibinde sıçrayan, cıvıldayan küçük bir serçe sürüsüne atıyordu. Hafif bir rüzgar kavağın yapraklarını titretiyor ve loş yolun üzerinde Fifi'nin sarı sırtında güneşin soluk altın benekleri oynaşıyordu. Arkadiy ile Katya koyu bir gölge parçasında oturuyorlardı. Yalnız arada bir parlak bir güneş ışığı Katya'nın saçlarını aydınlatıveriyordu. İkisi de susuyorlardı. Ama bu susmalarından, bu yan yana oturuşlarından da aralarındaki güvenli yakınlık açıkça anlaşılıyordu. İkisi de sanki birbirlerinin farkında değilmiş gibiydiler de yan yana olmalarından ötürü için için sevinçle dolup taşıyorlardı. Onları bıraktığımızdan bu yana yüzlerinin anlatımı da değişmişti. Arkadiy daha mutlu, Katya ise daha canlı ve güvenli görünüyordu. Ne dersiniz diye söze başladı Arkadiy. Rusça ya sen adı bu ağaçlar için biçilmiş kaftan değil mi? Ya sen, saydam. Öteki ağaçlardan hiçbiri göğün altında bunca hafif ve saydam değiller. Katya yukarılara baktı ve mırıldandı. Evet. Ve Arkadiy düşündü. Güzel konuştuğum için suçlamıyor beni hiç de. Hayn'ı pek sevmem dedi Katya. Arkadiy'in elindeki kitaba bakarak. Alay ettiği zamanda, yakındığı zamanda, ancak üzgün, düşünceli olduğu zaman severim. Bense eğlendiği zaman severim dedi Arkadiy. Bu sizde alaycı huyunuzdan kalma bir şey. Kalma bir şey diye düşündü Arkadiy. Bazarov bunu duysaydı. Katya, bekleyin siz diye sürdürdü sözlerini. Değiştiririz biz sizi. Kim değiştirecek beni, siz mi? Kim mi? Ablam, artık kavga etmediğiniz Porfiri Platonyiç ve 3 gün önce kiliseye götürdüğünüz teyzem. Reddedemezdim. Ablanıza gelince biliyorsunuz ki birçok konuda Yevgeni ile anlaşırdı. Demek ablam onun etkisindeydi. Tıpkı sizin olduğunuz gibi. Benim olduğum gibi mi? Onun etkisinden sıyrıldığımı gösteren bir şey gördünüz mü bende? Katya karşılık vermedi. Biliyorum diye sürdürdü sözlerini Arkadiy. Siz ondan hiç hoşlanmadınız. Ben onu yargılayacak durumda değilim. Biliyor musunuz Katerina Sergeyevna? Sizden ne zaman bu karşılığı duysam inanmam. Bizim yargılayamayacağımız hiç kimse yoktur dünyada. Sizinki bahane. Peki, söyleyeyim öyleyse. O, onu sevmiyorum demek değil. Ama onunla bir bağlantım olmadı hiç. Yabancı kaldım hep ona. Sizin gibi, sizin de yok onunla ortak bir yanınız. Nereden biliyorsunuz?
Ayrım sonu.